Üçüncü dalga, Elvin Toffler. İkinci kaset, ikinci yüz, sayfa numarası 93. Daha 1694 yılında yeni sanayi çağının başlarında Newcomen'ın henüz buhar makinesini yapmak için uğraşıp durduğu sıralarda William Paterson bütün ikinci dalga toplumlarındaki merkeziyetçi kuruluşlarca örnek olarak alınan İngiltere Bankası'nı Bank of England kurdu. Parayı ve krediyi merkezi bir kontrol altına alan buna benzer bir mekanizma kurmadan hiçbir ülke ikinci dalga aşamasını tamamlayamaz. Paterson'ın kurduğu bu banka devlet tahvilleri satıyor, devlet teminatı altında nakit para basıyordu. Daha sonra öbür bankaların kredi yöntemlerini de düzenlemiştir. Sonunda bütün merkez bankalarının bugün başlıca işi olan para miktarının kontrolünü de üzerine almışlar. 1800 yılında aynı amaçlarla Fransa Bankası, Banque de France kurulmuştur. Bunu 1875 yılında Reichsbank'ın kurulması izlemiştir. Bey Amerika'da anayasanın kabulünden az sonra da Merkez Bankası sorunu birinci ve ikinci dalga yanlılarının birbirleriyle sert bir mücadeleye girmelerine neden olmuştur. İkinci dalga sırasında izlenecek politikaların en akıllı savunucusu olan Hamilton, İngilizlerinkini örnek alan bir merkez bankasının kurulmasını savunuyordu. Tarımcılıktan hala kopmamış olan güney ve batı bölgeleri ona karşı çıktılar. Buna rağmen Hamilton, sanayileşme yolunu tutmuş olan Kuzeydoğu'nun desteğiyle, sonradan bugünkü şekliyle Federal Reserve System'ın öncüsü olacak şekilde Birleşik Devletler Bankası'nın Bank of the United States kurulmasını sağlayacak yasaların çıkmasını başardı. Devletler tarafından piyasa çalışmalarının düzeyini, hızını ayarlamak amacıyla kullanılan merkez bankalarıyla birlikte aslında kapitalist ekonomilere gayri resmi de olsa kısa dönemli bir planlama yöntemi girmiş oluyordu. Kapitalist olsun, sosyalist olsun, bütün ikinci dalga toplumlarında paradan geçilmiyordu. Her iki tür toplumunda paraya yön verecek merkezi bir mekanizmaya ihtiyacı vardı. İşte bu yüzden merkez bankalarını kurdular. Merkeziyetçi devletle Merkez Bankası birbirlerinden ayrılmazlar. İkinci dalga toplumlarının bir ilkesi de merkezileşmeydi. Şu halde önümüzde bütün ikinci dalga toplumlarında şu ya da bu ölçülerde uygulanan 6 ilke var. Bu ilkelerin hepsi sosyalist ya da kapitalist bütün sanayileşmiş toplumlarda uygulanıyordu. Çünkü bunlar üretimle tüketimin birbirinden kopmasının ve piyasanın rolünün gittikçe artmasının doğal sonuçlarıydılar. Bu ülkelerde birbirlerine güç kata kata bürokrasinin doğmasına yol açtılar. Ortaya çıkan tarihte görülmüş en büyük, en katı, en güçlü bürokrasiydi. Bunun karşısında birey, Kafka'nın romanlarındaki kahramanlar gibi aciz kalıyordu. Eğer bugün bunun ağırlığı altında eziliyor bunalıyorsak, bunu ikinci dalganın gizli kurallarına, gizli yasasına borçluyuz. Bu gizli yasayı oluşturan 6 ilke, ikinci dalga uygarlığına kendi damgasını vurmuştur. Bugün, birazdan da göreceğimiz gibi, üçüncü dalga güçleri bu ülkelerin her birine karşı saldırıya geçmiş bulunmaktadır. Aynı saldırı, ikinci dalganın ticaret-bankacılık iş ilişkisi, eğitim, kitle haberleşmesi gibi alanlarında çalışan seçkinlere de yöneltilmiştir. Yeni doğan uygarlık eskisini nerede görse orada kıstırmaktadır. İleride bizi bekleyen büyük ayaklanma da sanayileşmiş toplumların kurallar koymaya o kadar alışık olan seçkinleri tıpkı eski çağların derebeylerinin uğradığı akibete uğrayacaklardır. Bazıları bir kenara itilecek, bazıları tahtlarından indirilecek, kimisinin elinden bütün iktidar alınacaktır. Yalnız bazıları, en akıllı olanları ve en çok uyum sağlayabilenleri gerekli değişiklikleri yapacaklar ve üçüncü dalga uygarlığının liderleri olarak ortaya çıkacaklardır. Üçüncü dalga başarıya ulaşınca işleri kimin yöneteceğini anlayabilmek için bugün kimin yönettiğini bilmek zorundayız. Beşinci bölüm, iktidarın sahipleri. İşleri kim yönetiyor sorusu tam ikinci dalga uygarlığına özgü bir sorudur. Çünkü sanayi devrimine kadar böyle bir soru sormanın pek anlamı yoktu. Yöneten ister kral, ister şaman, ister derebeyi, ister aziz, isterse güneşin oğlu olsun, halk iktidarın kimin elinde olduğunu çok iyi bilirdi. Hırtı pırtılar içindeki köylü tarlasından başını kaldırıp bakınca sarayı ya da tapınağı bütün görkemiyle karşısında bulurdu. İktidar sorununu çözmek için bir siyasal bilimcinin, gazetelerde ahkam kesen bir bilgicin yardımına gereksinmesi yoktu. Dizginlerin kimin elinde olduğunu herkes bilirdi. Ama ikinci dalganın kapladığı her yerde ortaya yaygın, kimde olduğu belli olmayan bir iktidar türü çıktı. İktidar sahiplerinden onlar diye söz edilir oldu. Onlar kimdi? Bütünleştiriciler. Daha önce de belirttiğimiz gibi sanayileşme, fabrika, kilise, okul, sendika, cezaevi, hastane gibi birbirine bağlı binlerce parçaya böldü toplumu. Devlet ve birey arasındaki komuta zincirini, hatta bilgiyi parçaladı. Uzmanlaşmayı gerektiren disiplinlere böldü. İşleri parçalara ayırdı, bölük pörçük etti. Aileleri parçalayıp küçülttü ve bütün bunları yapmakla da toplum yaşamını ve kültürünü parça parça etti. Birisinin bu parçaları bir başka şekilde yeniden toparlaması gerekiyordu. Bu ihtiyaç, görevi bütünleştirme olan birçok yeni tür uzmana gereksinme duyulmasına yol açtı. Kendilerine yönetici, eşgüdümcü, koordinatör, komiser, başkan, başkan yardımcısı diyen bu kimseler her yerde, her hükümette, toplumun her düzeyinde ortaya çıktılar. Gerçekten de onlardan vazgeçilemeyeceği anlaşıldı. Bu bölük pörçük düzeni toparlayıp bütünleştirme onların işiydi. İşlerin ne olacağını ve kimlere dağıtılacağını onlar saptıyorlardı. Kime ne ödül verileceğini onlar kararlaştırıyorlardı. Planları yapan, ölçütleri koyan, gerekli belgeleri, izinleri veren ya da vermeyen onlardı. Üretim, dağıtım, ulaştırma, haberleşme bağlarını onlar kuruyorlardı. Örgütler arası ilişkinin kurallarını onlar koyuyordu. Kısacası toplumun bölük pörçük olmuş parçalarını bir araya getiriyorlardı. Onlar olmadan ikinci dalga sisteminin işleyebilmesi olanaksızdı. 19. yüzyılın ortalarında Marx, aletlere ve teknolojiye, üretim araçlarına sahip olanın toplumu denetimi altına alabileceğini sanıyordu. Savı şöyleydi. İşler arasında karşılıklı bağımlılık olduğuna göre, işçiler üretimi kesip araçlarını patronların ellerinden alabilirlerdi. Bir kez onları ele geçirince de topluma egemen olabilirlerdi. Ama tarih bir oyun oynadı. Çünkü aynı karşılıklı bağımlılık yeni bir gruba, sistemi orkestra şefi gibi derleyip toplayanların eline daha iyi bir silah veriyordu. Sonunda iktidar ne işçinin ne de patronun eline geçti. Sosyalist ülkelerde de, kapitalist ülkelerde de iktidar yeni yöneticilerin elindeydi. Onları iktidara getiren, üretim araçlarının mülkiyeti değil, bütünleştirme araçlarının denetimini ellerinde bulundurmalarıydı. Bunu biraz daha yakından inceleyelim. İş hayatında ilk bütünleştiriciler, fabrikatörler, tüccarlar, demirhane sahipleriydi. Sahip ve birkaç yardımcısı nitelikli olmayan çok sayıda işçiyi derleyip topluyor ve firmayı daha büyük ekonominin bir parçası haline getirebiliyordu. O dönemde sahiple bütünleştirici aynı kimse olduğundan, Marx haklı olarak bu ikisini karıştırdı ve daha çok sahiplik üzerinde durdu. Ama üretim karmaşıklaşınca ve iş bölümü uzmanlık ilkesine göre daha da artınca, iş dünyası patronla işçinin arasına inanılmayacak kadar çok sayıda uzmanın yöneticinin yerleştiğine tanık oldu. Kırtasiyecilik arttı. Kısa zamanda büyük firmalarda ister sahip olsun ister en büyük hislerin sahibi olsun, olup biten işlerin tümünü birden anlayabilen bir tek kişi kalmamıştı. Sahibin kararlarına bütün sistemi koordine etmek üzere çağrılmış uzmanlar tarafından yeni biçimler veriliyor, dolayısıyla bunlar kontrol altına alınmış oluyordu. Böylece ortaya gücünün kaynağı mülkiyet değil, bütünleştirme sürecini denetim altına alma olan yepyeni bir seçkinler grubu çıktı. Yöneticilerin elindeki iktidar arttıkça pay sahiplerinin önemi azaldı, şirketler gittikçe büyüdü, önceleri ailelerin sahip oldukları tesisler daha çok sayıda, ülkenin her yanına dağılmış, söz konusu kurumun nasıl işlediği hakkında herhangi bir bilgisi olmayan pay sahiplerine satıldı. Pay sahipleri, şirketin sadece günlük işlerinin yapılmasında değil, uzun dönemli hedefler ve stratejiler konusunda da ücretle çalışan yöneticilere güvenmek zorunda kaldılar. Kuramsal olarak sahipleri temsil eden yönetim kurulu, sözde yönettikleri bu işler konusunda çok az bilgi sahibiydiler. Yatırımlar da artık kişilerden çok, çeşitli fonlardan kaynaklandığı için tesisin asıl sahibi kontrol alanından büsbütün yoksun kalmıştı. Eski bir Amerikan devlet adamı bütünleştiricilerin eline geçen bu yeni iktidarı çok güzel anlatır. Blumenthal hükümette görev almadan önce Bendix şirketinin başındaydı. Kendisine sormuşlardı, Bendix şirketinin sahibi olmak ister miydiniz diye. Onun cevabı şu oldu, önemli olan şirketin sahibi olmak değildir, onu kontrol edebilmektir. Yönetim kurulu başkanı olarak bende bu yetki ve güç var. Haftaya genel kurulumuz toplanacak, oyların %97'si şimdiden benim emrimde. Benim için önemli olan iplerin benim elimde bulunmasıdır. Bu büyük hayvanı kontrol altına alabilmek, onu yararlı bir şekilde kullanmak. Benim istediğim bu. Yoksa başkalarının benim yapmamı istediği saçma sapan şeyler değil. İzlenecek politika ya firmada maaşla çalışan ya da başkalarının parasını yatırımda kullanan yönetici tarafından saptanmaktadır. Bu konuda değil işçilerin, sahiplerin bile sözü geçmemektedir. Bütünleştiriciler işe el koymuş bulunuyorlar. Bütün bu olguların benzerlerini sosyalist ülkelerde de bulmak olasıdır. Daha 1921 yılında Lenin, Sovyet bürokrasisinden şikayet etmek ihtiyacını duymuştur. Trotski, 1930 yılında sürgündeyken doğrudan doğruya üretime katılmayan ama yöneten, emir veren, bağışlayan ya da cezalandıran yöneticilerden yakınıyordu. Belki üretim araçlarının sahibi devlet ama devletin sahibi bürokrasi. 1950'lerde Milovan Djila, Yeni Sınıf adlı kitabında Yugoslavya'da sayılara gittikçe çoğalan yöneticileri eleştiriyordu. Djila'yı hapse attıran Tito bile teknokrasiden, bürokrasiden, sınıf düşmanlarından yakınmaktaydı. Yöneticilerin tahakkümü Mao, Çin'inin de dilden düşmeyen temalarından biriydi. Sosyalizmde de, kapitalizmde de iktidar, bütünleyicilerin, toparlayıcıların eline geçmişti. Çünkü onlar olmadan sistem bir birlik içinde çalışamazdı, makine işlemezdi. Güçlü devlet. Bir işi, hatta bütün bir sanayi kolunu derleyip toparlamak asıl yapılması gerekenin çok küçük bir bölümüydü. Daha önce de gördüğümüz gibi çağdaş sanayi toplumunda sendika, mesleki kuruluş, kilise, okul, klinik, kulüp gibi önceden bilinen kurallar içinde çalışması gereken bir sürü kurum ortaya çıkmıştır. Yasalara ihtiyaç vardı. Ve hepsinden önemlisi enfosiferin, sosyosiferin ve teknosiferin arasında eşgüdüme gereksinme duyuluyordu. İkinci dalga uygarlığının bu toparlanıp bütünleşme çabası sonucu ortaya en büyük eşgüdümcü sistemin bütünleyici derleyip toparlayıcı makinesi olan büyük devlet çıktı. Bütün ikinci dalga toplumlarında böyle güçlü devletlerin ortaya çıkması ancak sistemin böyle bir bütünleştiriciye duyduğu gereksinmeyle açıklanabilir. Bazı demagoglar sık sık devletin bu kadar büyümesini isterler ama bir kez iktidarı ele geçirince aynı adamlar devleti kendi kabuğuna çekmek yerine daha da yayarlar. Nutuk atmakla gerçek yaşam arasındaki bu çelişkiyi ikinci dalga devletlerinin her birinin kendilerini de aşan amacının bir sanayi uygarlığı kurmak ve onu korumak olduğunu kavrayınca anlarız ancak. Bu temel yükümlülüğün dışında bütün ufak tefek farklar erir kaybolur. Partiler ve politikacılar başka konularda belki tartışırlar, çekişirler fakat bu konuda aralarında gizli kapaklı bir anlaşma vardır. Ne ahkam keserlerse kessinler, geniş kapsamlı bir yönetim programlarının söylenmemiş, dile getirilmemiş yanıdır. Çünkü sanayi uygarlığı toplumu bütünleştirme işinde devlete güvenir. Bir Amerikan gazete yazarı Amerika'dan federal devletinin cumhuriyetçiler iktidarı zamanında bile durmadan büyümeye devam ettiğini belirtiyor ve çünkü diyor çok ciddi kayıplara yol açmadan bu devleti bir sihirbaz bile söküp parçalayamaz. Piyasanın tümüyle serbest olmasını savunanlar devletin iş hayatına karışmasından yakınırlar ama sadece özel teşebbüse bırakılmış olsaydı sanayileşme çok daha ağır gerçekleşir, belki de hiç gerçekleşmezdi. Devletler demir yolculuğunun gelişmesini hızlandırırlar, limanlar, yollar yaptılar, kanallar açtılar. Posta hizmetlerini sağladılar, telgraf, telefon ve radyo sistemlerini kurdular ya da düzenlediler. Ticari yasalar yaptılar ve piyasayı standartlaştırdılar. Sanayiye yardımcı olmak için dış ticareti düzenlediler ve gümrükleri kurdular. Çiftçileri tarlalarından sürerek sanayide çalışan emekçiler ordusuna kattılar. Çoğunlukla ulusal savunma giderleri yoluyla teknolojinin gelişmesini sağladılar, enerjiye sübvansiyon verdiler. Çeşitli alanlarda başkalarının yapamayacağı ya da yapmak istemediği bütünleştirme hizmetlerini üstlendiler. Devlet büyük hızlandırıcıydı. Zorlama gücü ve vergi gelirleri sayesinde özel teşebbüsün gücü dışında kalan işleri yapıyordu, devlet özel firmaların yapamayacağı ya da önceleri karlı olmayan işleri onlara kar bırakacak aşamaya getirinceye kadar yüklenip, boşlukları doldurarak sanayileşme sürecini hızlandırdı. Devlet geleceğe dönük bütünleştirme işlerini yapabiliyordu. Devlet kitle eğitim sistemini kurarak sadece gençleri ileride sanayide üstlenecekleri işleri hazırlamakla, dolayısıyla sanayiye destek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çekirdek aile tipinin yaygınlaşmasını özendiriyordu. Devlet aileyi eğitim ve diğer geleneksel işlevlerinden kurtararak aile yapısının fabrika sisteminin gereklerine uymasını hızlandırmıştır. Kısacası devlet çeşitli alanlarda ikinci dalganın karmaşık uygarlığına yön göstermiştir. Bütünleştirmenin önemi arttıkça devlet yapısının ve çalışma şeklinin değişmesinin şaşılacak bir yanı yoktur. Söz gelişi bakanlar ve başkanlar artık kendilerini siyaset ve toplum alanında yaratıcı kimseler olarak değil, yönetici olarak görmeye başladılar. Kişilikleri ve davranışları açısından büyük şirketleri ve üretim kuruluşlarını yönetenlerden hemen hemen fark edilmez oldular. Zorunlu olduğu için demokrasi ve sosyal adaleti görünüşte övdükten sonra sadece iyi bir yönetici olmaya söz vererek işbaşı yaptılar. Sanayileşmiş kapitalist ülkelerde olduğu kadar sosyalist ülkelerde de aynı şeyler görülüyor. Büyük şirketler ya da üretici kuruluşlar ve büyük bir devlet mekanizması. Ve Marx'ın beklediği gibi üretim araçlarına el koyarak işçilerin ya da Adam Smith'in peşinden gidenlerin tercih edeceği gibi kapitalistlerin iktidarı ele geçirmesi yerine ortaya bu ikisine de meydan okuyan yepyeni bir güç çıktı. İktidar teknisyenleri bütünleştirme araçlarını ve bu yolla sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik denetimi ele geçirdiler. İkinci dalga toplumlarında iktidar bütünleştiricilerin elindedir. İktidar hiyerarşisi. Bu iktidar teknisyenleri de hiyerarşik bir düzen içinde örgütlenmiştir. Her sanayi ve devlet mekanizmasının içinde oranın ağları, seçkinleri ortaya çıktı. Spor, din, eğitim. Bunların her birinde bir iktidar hiyerarşisi vardır. Bilimde, ulusal savunmada, kültür alanında yetkileri tartışılmayan gruplar türedi. İkinci dalga uygarlığında iktidar bu uzmanlaşmış seçkinler arasında parsellendi. Buna karşılık bu uzmanlaşmış seçkinler aralarında her uzmanlaşma alanında temsilciler bulunduran daha yüksek düzeyli gruplar tarafından derlenip toparlanır ve bütünleştirilir. Örneğin Sovyetler Birliği'nde ve Doğu Avrupa'da, komünist partilerde havacılıktan müzikten tutun da çelik üretimine kadar her alanda üyeler vardır. Komünist Partisi üyeleri alt düzeydeki bir seçkinin mesajını yine alt düzeyde bir başka seçkine götürme işinde çalışırlar. Ellerinde her türlü bilgi olduğundan alt düzeydeki uzmanlaşmış seçkinlerin çalışmalarını düzenleme gücüne sahiptirler. Kapitalist ülkelerde de önde gelen iş adamları ve hukukçular çeşitli komitelerde, kurullarda görev yaparak aynı işi yalnız biraz daha gayri resmi olarak yerine getirirler. Kısacası bütün ikinci dalga toplumlarında bütünleştiricilerden, bürokratlardan, yöneticilerden oluşan uzmanlaşmış grupların uzmanlaşmamış bir başka bütünleştirici grup tarafından derlenip toparlandığını, bir bütün haline getirildiğini görüyoruz. Süper seçkinler. Bütünleştirme işi en yüksek düzeyde yatırımları elinde tutan süper seçkinler tarafından yürütülmektedir. Maliye ya da endüstri, Pentagon ya da Sovyet planlama bürokrasisi olsun, sanayi toplumlarında en büyük yatırımları yapanlar bütünleştiricilerin çalışmak zorunda olduğu sınırları çizerler. Yatırımla ilgili gerçekten büyük bir karar alındığı zaman bu yatırım ister Minneapolis'te yapılsın ister Moskova'da geleceğe ilişkin seçeneklere bir sınır getirilmiş olur. Kaynakların kısıtlılığı karşısında kendi kendisini amorti etmedikçe bir bestemer fırınını, bir fabrikayı yıkamazsınız. Bu bakımdan böyle bir fabrika, bir tesis bir kez kuruldu mu, sonraki yöneticilerin ve bütünleştiricilerin çalışmak zorunda olduğu sınırları da çizilmiş olur. Bütün sanayileşmiş ülkelerde belki yüzleri bile bilinmeyen, fakat kararları verip yatırımları kontrol eden bu kişiler süper seçkinleri oluştururlar. Bu yüzden bütün ikinci dalga toplumlarında birbirine benzeyen bir seçkinler hiyerarşisi kuruldu. Her türlü bunalım, her türlü siyasal dalgalanmalardan sonra bu gizli iktidar hiyerarşisi yeniden ortaya çıkar. Adlar, sloganlar, parti isimleri ve adaylar değişebilir, devrimler gelip geçebilir. Büyük koltukları oturmuş yüzler görülebilir. Ama temel iktidar yapısı değişmeden kalır. Son 300 yıl içinde çeşitli ülkelerde devrimciler, reformcular bu iktidarın kalelerine saldırmış ve sosyal adalete, siyasal eşitliğe dayalı yeni bir toplum oluşturmaya çalışmışlardır. Bu akımlar özgürlük vaat ederek kısa bir süre için milyonları heyecanlandırmışlar, hatta zaman zaman devrimciler rejimleri devirmişlerdir ama her seferinde sonuç aynı olmuştur. Herkes, devrimciler kendi bayrakları altında yine alt düzeydeki seçkinler, seçkinler ve süper seçkinlerden oluşan aynı yapıyı kurmuşlardır. Çünkü ikinci dalga toplumlarının fabrikalara, fosil kökenli yakıta, çekirdek aile olduğu kadar bu bütünleştirici yapıya ve iktidar teknisyenlerine de ihtiyaç vardır. Sanayileşme ile onur vaat ettiği demokrasi birbiriyle uyuşamaz. Sanayileşmiş ülkeler belki devrim belki de başka yollardan bir ucunda serbest piyasa, bir ucunda da merkezlerden planlanmış bir ekonomi bulunan yelpazenin bir o yanına bir bu yanına kayabilirler. Kapitalistken sosyalist, sosyalistken kapitalist olabilirler ama iktidar sahibi bir bütünleştiriciler hiyerarşisi olmadan çalışamazlar, işleyemezler. Bugün 3. dalga iktidarı ellerinde bulunduran yöneticilerin kalesine saldırmaya başlamıştır ve bunun sonucu olarak da bu iktidar sisteminde küçük küçük çatlaklar görülüyor. Her ülkede yönetime katılma, ortaklaşa karar verme, işçinin, tüketicinin ve vatandaşın yönetime katılması istekleri durmadan artmaktadır. En ileri sanayilerde bile daha az hiyerarşik ve daha çok duruma göre karar verme ilkesine uygun örgütleniş biçimleri ortaya çıkmaktadır. İktidarın merkeziyetçilikten kurtulması için baskılar yapılıyor ve yöneticiler gittikçe daha çok tabandan gelen bilgilere bağlanıyorlar. Tabii bunun sonucunu seçkinlerin durumunu sarsıyor. Bütün bunlar ilk belirtilerdir, siyasal sistemde gerçekleşecek büyük değişikliğin işaretleridir. Bu sanayi yapısına yüklenmeye başlamış olan 3. dalga, sosyal ve politik alanda bir takım yenilikler yapmak için büyük fırsatlar getirmektedir. Birkaç yıl içinde artık işlemeyen, rahatsız eden, çağ dışı kalmış bütünleştirici yapıların yerini inanılmayacak yepyeni kurumlar alacaktır. Bu yeni olanakları anlatmaya başlamadan önce ölmeye yüz tutan sistemin incelenmesine devam etmeliyiz. İkinci dalga uygarlığına nasıl uyduğunu, sanayi düzenine ve onun seçkinlerine nasıl yaradığını anlayabilmek için çağ dışı kalmış siyasal sistemimizin röntgenini çıkarmalıyız. Neden artık elverişli olmadığını, hoşgörüyle karşılanamayacağını ancak o zaman anlayabiliriz. 6. Bölüm Gizli Plan. Amerikan başkanlık seçimi kampanyası kadar bir Fransızı şaşırtacak hiçbir şey yoktur. Sosis yemeler, sırt sıvazlamalar, küçük çocukları öpmeler, ön seçimler, arkasından büyük bir para toplama kampanyası, ülkeyi baştan başa dolaşmak, nutuklar atmak, televizyona paralı ilanlar vermek ve bütün bunları demokrasi uğruna yapmak. Buna karşılık Amerikalılar da Fransızların liderlerin seçiş tarzlarına akıl erdiremezler. Hele o sakin İngiliz seçimlerini, iki düzine partinin katıldığı ve kapanın elinde kalan o Hollanda seçimlerini, Avustralya'nın tercihli oy sistemini, Japonya'da hizipler arası alışverişi hiç anlayamazlar. Bu siyasal sistemlerin her biri öbürlerinden farklıymış gibi görünür. Hele Sovyetler Birliği'ndeki ve Doğu Avrupa'daki tek partili sözde seçimler büsbütün anlaşılmaz. İş politikaya gelince bütün sanayi toplumları içinde birbirine benzeyen iki ülke bulamazsınız. Ama o taşralı kafamızı bıraktığımız anda farklılıklar gösteren yüzeyin altında birbirine benzeyen bazı öğeler görürüz. Gerçekten de bütün ikinci dalga toplumlarının siyasal sistemleri sanki aynı projeden kopya edilmiştir. İkinci dalga devrimcileri Fransa'da, Amerika'da, Rusya'da, Japonya'da ve diğer ülkelerde birinci dalga seçkinlerini devirince anayasa hazırlamak, yeni devletler kurmak, sıfırdan başlayarak yeni bir takım siyasal kurumlar oluşturmak zorunda kaldılar. Bu yaratıcı çalışmaların heyecanına kapılarak yeni fikirleri, yeni kuruluşları tartıştılar. En çok temsilin niteliğiyle ilgili konularda çekiştiler. Kim kimi temsil etmeliydi? Halk temsilcilere hangi sorunlarda nasıl oy vermeleri gerektiği konusunda talimat vermeli miydi, yoksa bu konuda kararı temsilcilerin kendileri mi vermeliydi? Temsilciliğin süresi uzun mu yoksa kısa mı olmalıydı? Partilerin rolü ne olmalıydı? Bu tartışma ve çekişmelerin sonunda ortaya her ülkede belirli bir siyasal yapı çıktı. Yakından incelenince görülür ki bu yapılar birinci dalgaya ait bazı inançlarla sanayi çağının yeni fikirlerinin bir araya getirilmesiyle kurulmuştur. Bin yıllık tarımcı bir yaşamdan sonra ikinci dalga siyasal sistemlerin kurucularına toprak yerine emek, sermaye, enerji ve ham maddeye dayalı bir ekonomi düşünebilmek zor geliyordu. Toprak her zaman yaşamın tam ortasında yer almıştı. O bakımdan çeşitli oy verme sistemlerimizde coğrafyaya büyük önem verilmesine şaşırmamak gerekir. Amerika'da senatörler ve temsilciler, öteki sanayileşmiş ülkelerdeki benzerleri, belirli bir sosyal sınıfın, mesleğin, etnik grubun değil belirli bir toprak parçasında, yani seçim bölgesinde oturan insanların temsilcileridir. Hareketsizlik, birinci dalga insanlarının tipik yanıydı. Bu açıdan sanayi çağının siyasal sistemlerinin kurucularının insanların bütün yaşamları boyunca aynı yerde kalacaklarını düşünmesi doğaldı. Seçim kuralları arasında belirli bir yerde ikametin yer almasının nedeni de yine aynıdır. Birinci dalga çok yavaş bir tempodaydı. Haberleşme o denli ilkeldi ki, Philadelphia'daki kongrenin gönderdiği bir mesajın New York'a ulaşması bir hafta alıyordu. George Washington'ın verdiği bir söylevin ülkenin içlerine kadar yayılabilmesi için haftalar, hatta aylar gerekirdi. Daha 1865 yılında bile Lincoln'un öldürüldüğü Londra'da 12 gün sonra duyuldu. Dile getirilmeden benimsenmiş olan her şeyin çok ağır hareketliliği düşüncesinin etkisiyle, Kongre ya da İngiliz parlamentosu gibi temsil örgütlerine düşünmek için zamanı olan ve bunun içinde acele etmeyen organlar diye bakılırdı. Birinci dalga insanlarının çoğu okuma yazma bilmezdi, cahildi. Bu yüzden özellikle eğitim görmüş sınıflara mensupsalar, temsilcilerin seçmen kitlesinden daha akıllı kararlar alabileceği kabul edilmişti. Ne var ki ikinci dalga devrimcileri birinci dalga inançlarını kurdukları siyasal kurumlara sokmakla birlikte gözlerini geleceğe doğru da çevirmişlerdi. Böylelikle kurdukları yapıya zamanlarının en son teknolojik kavramları da yansımıştı. Makine tutkusu. Sanayi çağının başlangıcında yaşamış iş adamları, aydınlar, reformcu ve devrimciler makine hayranıydılar. Buhar makineleri, saatler, mekikler, tulumbalar ve pistonlar karşısında büyülenmiş gibiydiler. Ve çağlarının basit mekanik teknolojisine bakarak sayısız benzetmeler yapmışlardı. Benjamin Franklin ve Thomas Jefferson gibi kişilerin hem devrimci hem de bilim adamı ve mucit olmaları bir rastlantı değildir. Bunlar, Newton'un büyük buluşlarından sonra çalkalanmaya başlayan bir kültür ortamı içinde yetişmişlerdi. Newton, evreni incelemiş ve makine düzeniyle işleyen dev bir saate benzediğini söylemişti. Fransız fizikçi ve filozof La Mettrie de 1748 yılında insanın bir makine olduğunu ileri sürmüştü. Daha sonra Adam Smith bu makine benzetmesini ekonomiye getirmişti. Ekonomi bir sistemdir diyordu ve sistemler birçok bakımdan makineye benzerler. James Madison, Amerikan Anayasası'nın hazırlanması sırasındaki tartışmaları anlatırken, siyasal iktidarın yapısını değiştirmek ve görevlileri birbirine izleyen süzgeçlerden geçirmek için sisteme yeni bir model verilmesi gerektiğinden söz ediyordu. Anayasanın kendisi sanki büyük bir saat gibi fren ve dengelerden oluşmuştu, Jefferson da devlet mekanizmasından söz ediyordu. Amerikan siyasal düşüncesinde çark, zincir, fren, balans gibi sözlerden geçilmiyordu. Belirli siyasal örgütleri ellerinde tutan hiziplere de makine adı verilmişti. New York kenti Tweed makinesinin yani Tweed hizibinin elindeydi. Tennessee Crump ve New Jersey Hague makinelerinin elindeydi. Bugün bile bütün Amerikalı politikacılar hala plan yapmaktan, seçimleri manipüle etmekten, silindir gibi geçmekten söz ederler. 19. yüzyılda İngiltere'de Lord Cromer'de makinenin çeşitli parçalarının uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayacak bir hükümet kurmayı düşünüyordu. Bu mekanik düşünce tarzı yalnızca kapitalizme özgü değildi. Lenin devleti işçileri baskı altında tutmak için kapitalistlerin kullandığı bir makine olarak tanımlıyordu. Trotski'de Burjuva sosyal mekanizmasının çarklarından, vidalarından söz ediyor, sonra aynı mekanik üslupla devrimci partinin işlevlerini anlatıyordu. Partiyi bir aygıt olarak nitelendirdikten sonra bütün makineler gibi kendiliğinden işlemez, kitlelerin itici gücü onun bu ataletini yenmesini sağlamalıdır. Çarkları harekete geçirmek için buharın hayat dolu gücü makinenin ataletini yenmelidir, diyor. Bu mekanik düşünceyi iyice benimsemiş, makinelerin etkinliğine, gücüne, kudretine iyice inanmış ve bununla gurur duyan ikinci dalga toplumlarının devrimci kurucuları kapitalist de olsalar, sosyalist de olsalar, endüstri çağının ilk makinelerinin özelliklerini taşıyan siyasal kurumlar kurdular. Yönetimin standart parçaları. Kurdukları yapılar temsil ilkesine dayanıyordu. Her ülkede belirli standart parçalar kullanılmıştı. Oy verecek olan bireyler, İşi oy toplamak olan partiler, oyları toplayınca seçmenlerin temsilcisi olan adaylar, temsilcilerin oy vererek yasa ürettikleri yasama organları, parlamento, diyet, kongre, bandestank gibi, yasa yapma makinalarına tasarı şeklinde ham maddeleri verip ortaya çıkan yasaları uygulayan yürütücüler, başbakan, parti sekreteri, Newton vari bu makinenin atomu oydu. Oylar partiler tarafından toplanarak seçim makinelerine aktarılır. Arada bu oylar parti gücüne göre harman edilerek ortaya ulusal irade çıkardı. Sözde devleti işleten temel yakıt buydu. Bu parçalar çeşitli ülkelerde değişik şekillerde bir araya getirilmiştir. Bazı yerlerde 21 yaşına gelmiş herkese oy verme hakkı tanınır. Bazı yerlerde bu hak yalnız beyaz ırktan olan erkeklere tanınmıştır. Bir ülkede oy verme sadece diktatörün varlığını gizlemek için göstermelik olarak kullanılır. Bir başka ülkede ise seçilen temsilciler gerçekten de iktidara sahip çıkarlar. Bir yerde iki parti vardır, başka bir yerde bir sürü. Yine bir yerde ise hiçbir parti yoktur. Temel model bellidir. Ne şekilde değiştirilirse değiştirilsinler, her sanayileşmiş ülkede siyasal mekanizmanın kuruluşunda bu parçalar kullanılır. Komünistler sık sık burjuva demokrasisine ve parlamentoculuğa bunların ayrıcalıklarını gizlemek için bir maske olarak kullanıldığı iddiasıyla saldırırlar. Kapitalistlerin kendi çıkarları için bu mekanizmayı kullandıklarını söylerler ama sanayileşmiş sosyalist ülkelerde ilk fırsatta buna benzer bir temsil mekanizması kurarlar. Oldukça ileri bir tarihte temsil çağı sonrasında doğrudan doğruya demokrasiyi getirmeyi vaat ederler ama şimdilik tümüyle sosyalist temsil kurumlarına güvenirler. Pravda'nın editörü V.G. Afanasyev, Toplumun Bilimsel Yönetimi adlı kitabında demokratik santralizmin çalışan halkın hükümranlığına, liderlerin ve devlet organlarında görev alacakların seçimine ve halkın önünde hesap vermesine dayandığını söyler. Nasıl fabrika sanayi teknosferinin simgesi haline geldiyse ne şekilde yozlaştırılmış olursa olsun temsili hükümet de ileri ülkelerin büyüklüğünün simgesi haline gelmiştir. Nitekim sanayileşmemiş birçok ülke bile ya sömürgecilerin baskısıyla ya da taklitçilikten aynı parçaları kullanarak aynı biçimsel mekanizmaları kurmaya girişmiştir. Yasa üreten fabrikalar. Bu demokrasi makinaları sadece ulus düzeyinde kurulmamış, illerden, eyaletlerden, köylere kadar bütün yerel topluluklarda bunların benzerleri ortaya çıkmıştır. Bugün yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimle iş başı yapmış 500 bin kadar görevli ve metropoliten bölgelerde seçimle oluşan 25.869 yerel birim var. Bunların her birinin seçimi, seçim sistemleri birbirinden ayrıdır. Metropoliten olmayan bölgelerde binlerce ve bütün dünyada on binlerce bu tür temsil mekanizmaları ağır aksak işlemeye çalışmaktadır. İsviçre kantonlarında, Fransa, İngiltere, Kanada, Polonya, Sovyetler Birliği, Singapur ve öteki ülkelerde adaylar seçimlere katılmakta ve birden temsilci oluverip çıkmaktadırlar. Sadece ikinci dalga ülkelerinde bu insanlardan oluşan yüz binlerce kuruluşun fabrika gibi yasalar, kurallar, yönetmelikler üretip durduğunu söylemek yanlış olmaz. Kuramsal olarak her oy ve her birey otomatik bir birim olduğuna göre ortaya çıkan ulusal ya da yerel politik birimlerin her biri de diğerlerinden ayrıymış gibi düşünülebilir. Her birinin dikkatle belirtilmiş bir yetki alanı, kendine özgü yetkileri, hakları ve görevleri vardır. Bu birimler, ulusaldan yerele, en yukarıdan en aşağıya doğru, hiyerarşik olarak birbirine bağlanmıştır. Yalnız sanayileşme iyice gerçekleşip ekonomi daha çok üstünlük kazanınca, bu birimlerin herhangi birinde alınan bir karar, kendi yetki alanı dışında da etkili olmaya başlamıştır. Bu da öbür siyasal kuruluşların buna tepki olarak harekete geçmesine yol açmaktadır. Diyetin Japon dokuma sanayi ile ilgili olarak aldığı bir karar, Kuzey Carolina'da işsizliğe neden olmakta, Chicago'daki sosyal sigorta hizmetlerini etkileyebilmektedir. Amerika'ya ithal edilecek yabancı marka otomobilleri sınırlama konusunda Kongre'de kullanılacak bir oy, Nagoya veya Torino'daki yerel yönetimlerin şu ya da bu şekilde harekete geçmesine yol açar. Bir zamanlar politikacıların aldıkları kararlar iyice belirtilmiş sınırların ötesindeki durumu etkilemezdi ama bugün bu gittikçe daha güçleşmektedir. 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde dünyanın her yanına dağılmış sözde özerk, on binlerce siyasal kuruluş ekonomik ilişkilerin, gittikçe artan yolculukların, göçlerin, haberleşmelerin etkisiyle artık birbirlerine bağlanmıştır ve bu yüzden sürekli olarak birbirlerini harekete geçirmektedirler. Böylece yukarıda saydığımız parçaların bir araya getirilmesiyle kurulmuş olan binlerce temsil makinesi birleşerek süper makineyi, yani dünya çapında yasa üreten fabrikayı oluşturmuştur. Şimdi yapacağımız şey bu makinenin nasıl işlediğini ve kimler tarafından işletildiğini görmektir. Temsili hükümet güldürüsü. İkinci dalga devrimcilerinin özgürlükçü düşlerinden doğan temsili hükümet daha önceki iktidar sistemlerinden şaşılacak kadar ileriydi ve buhar makinesinden ya da uçaktan çok daha göze çarpıcı teknolojik bir zaferdi. Temsili hükümet verasete gerek bırakmadan iktidarın düzenli bir şekilde el değiştirmesini mümkün kıldı. Toplumun tabanı ile tabanı arasında karşılıklı etkileşimi sağlayan yollar, çeşitli gruplar arasındaki görüş farklarının barışçı yollardan uzlaştırıldığı alanlar açıldı. Bir kişi bir oy ve çoğunluk temeline bağlı olduğu sürece yoksul ve zayıfların toplumun bütünleştirici makinelerini işleten iktidar teknisyenlerinden bir şeyler koparmalarını mümkün kıldı. Bu bakımdan temsili hükümetin yaygınlaşması tarihte insancıllaşmayı sağlayan bir aşamaydı. Ne var ki daha başlangıcından beri yeni sistemin vaat ettikleri sağlayabildiklerinden çok daha azdı. Hayal gücümüz ne kadar güçlü olursa olsun, nasıl tanımlanırsa tanımlansın, halkın kontrolü diye bir şey söz konusu değildi. Sanayileşmiş toplumların temelinde yatan iktidar yapısını hiçbir yerde, hiçbir zaman değiştiremedi. Hatta biçimsel temsil mekanizması yönetici seçkinlerin iktidarını zayıflatmak şöyle dursun, bu seçkinlerin elindeki iktidarı koruyan bütünleştirme araçlarından başlıcasını oluşturdu. Böylece kim kazanırsa kazansın, seçimlerin seçkinlere büyük yararı dokunuyordu. Oy verme hakkı ne kadar yaygınsa seçimler o kadar eşitlik hayali yaratıyorlardı. Oy verme, kitlelere güven duygusu sağlayan halka seçimlerin sistemli bir biçimde, makine düzeniyle, dolayısıyla rasyonel bir şekilde yapıldığı kanısını veren bir ritüel oluyordu. Onlara simgesel bir şekilde de olsa dizginleri ellerinde tuttukları, liderleri seçebildikleri gibi devirebilecekleri güvenini veriyordu. Kapitalist ülkelerde de, sosyalist ülkelerde de bu güven çoğu kez seçimlerin sonuçlarından daha önemliydi. Bütünleştirici seçkinler partilerin sayısını kontrol altında tutarak ya da seçmenlik nitelikleri üzerinde oynayarak siyasal mekanizmayı her yerde başka başka şekillerde programlıyorlardı. Ama seçimin ritüellik yanı, isterseniz maskaralık yanı diyelim, her yerde kullanılıyordu. Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa seçimlerinde her zaman sihirli bir şekilde %99'luk ya da yüzlük sonuçlar elde edilmesi, güven verme ihtiyacının merkezi bir plana bağlı toplumlarda da en azından özgür dünyadaki kadar hissedildiğini akla getiriyor. Seçimler tabandan gelen protestoların hızını keserler. Aşırıların ve demokrasiyi düzeltmeye çalışanların çabalarına karşın bütünleştirici seçkinler temsili hükümet sistemlerinde kontrolü hemen hemen sürekli olarak ellerinde tutmaktadırlar. Bunu haklı göstermek üzere çeşitli kuramlar ileri sürülmüştür. Ama bunların çoğu sistemin mekanik özünün üzerinde durmazlar. İkinci dalganın politik sistemlerine siyasal bilimci gözüyle değil de bir mühendis gözüyle bakacak olursak birden hiç üzerinde durulmayan çok önemli bir olguyu fark ederiz. Sanayi mühendisleri temelde farklı olan iki çeşit makine kabul ederler. Ara sıra çalışan makineler ve kesintisiz çalışan makineler. Birincisine örnek delik açma makinesi, matkaptır. İşçi bir miktar metal levha getirir ve bazen tek tek bazen birkaç tane matkabı birden sokar ve istediği boyda delikler açar. Getirdiği levhalar bitince yenisi gelinceye kadar makine durdurulur. İkincisine örnek de petrol rafinerisidir. Bir kez işlemeye başladı mı durmak bilmez. Günün 24 saatinde borularından petrol akar. Dünya çapında yasalar yapan fabrikaya bakınca klasik anlamıyla birinci türden bir makine karşısında buluruz kendimizi. Halkın belirli zamanlarda adaylar arasında bir seçim yapmasına izin verilir, sonra demokrasi makinesi durur. Bunu çeşitli çıkar gruplarının, baskı gruplarının, lobilerin arkası kesilmeyen baskılarıyla karşılaştırın. Şirketleri, devlet dairelerini temsil eden bir sürü insan komitelerin önünde ifade verirler, konferanslara katılırlar, kokteyllerde, ziyafetlerde karşılaşırlar, birbirinin şerefine Moskova'da vodka, Washington'da viski kaldırırlar, bilgi toplarlar, başkalarını etkilerler ve böylece karar verme sürecini ara vermeden baskı altında tutarlar. Kısacası seçkinler, ara sıra çalışan demokratik makinenin yanında çoğunlukla ona ters düşen amaçlarla çalışmak üzere sürekli işleyen güçlü bir makine oluşturmuşlardır. Ancak bu iki makineyi yan yana görünce dünya çapında yasa yapan fabrikanın nasıl işlediğini anlamaya başlayabiliriz. Temsilcilik oyunu oynandığı sürece halkın eline hükümeti ve hükümetin yaptıklarını onayladığını ya da onaylamadığını bildirme fırsatını ara sıra oy verme sırasında geçer. Oysa İktidar teknisyenleri bunun tersine hükümeti her yaptığı işte etkilerler. Bundan çok daha güçlü bir sosyal kontrol aracı temsil ilkesinin içine yerleştirilmiştir. Çünkü bazı insanların başkalarını temsil etmek üzere seçilmesi onların seçkinler grubuna katılmalarını sağlar. Örneğin işçiler başlangıçta sendika kurma hakkını elde etmek için mücadeleye giriştikleri zaman hırpalanmışlar, hiyanetle suçlanıp kavuşturmaya uğramışlar, şirketin casusları tarafından izlenmişler ya da polis veya parayla tutulmuş kabadayılar tarafından dövülmüşlerdi. Yabancı sayılıyorlar, sistemde ya hiç ya da yeterince temsil edilmiyorlardı. Ancak bir kez sendikalar kabul edilince yeni bütünleştirici grubun daha ortaya çıkmasını sağladılar. Bu bütünleştiriciler sadece işçiyi temsil etmekle kalmıyor, iş ve hükümet çevrelerinin seçkinleriyle onlar arasında arabuluculuk yapıyorlardı. George Meany ve Georgios Sejusi attıkları nutuklarından farklı olarak bütünleştirici seçkinlerin önde gelenlerinden olmuşlardır. Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'daki uydurma sendika liderleri ise hiçbir zaman iktidar teknisyeni olmaktan öteye gidememişlerdir. Kurumsal olarak yeniden seçilme kaygısı temsilcilerin dürüst çalışmasını ve sadece temsil ettiklerinin adına konuşmalarını sağlamaktadır. Ama bu önlem hiçbir yerde temsilcilerin iktidar yapısı içine çekilip alınmasını önlememiştir. Temsil edenlerle temsil edilenler arasındaki kopukluk her yerde artmaktadır. Kısacası bize demokrasi diye öğretilen temsili hükümet aslında sanayi teknolojisinin eşitsizliğini sağlayan bir parçasıdır. Temsili hükümet sözde temsili hükümettir. Özetle bir an için durup geriye bakınca üretimle tüketimin birbirinden gittikçe daha çok kopmasından kaynaklanan ve görevi bir bütünlük sağlamak olan seçkinlere yönetilen fosil yakıtına dayalı fabrika üretimine, çekirdek aileye, şirkete, kitle eğitimine, kitle haberleşme araçlarına bağlı bir uygarlık görürüz. Bu sistem içinde temsili hükümet fabrikanın siyasal düzeydeki karşılığıdır. Gerçekten de işi toplumu birleştirici kararların üretilmesi olan bir fabrikadır. Birçok fabrika gibi o da yukarıdan yönetilmektedir ve yine birçok fabrika gibi o da yaklaşan üçüncü dalganın kurbanı olmuş ve çağ dışı kalmıştır. Eğer ikinci dalganın siyasal kurumları gittikçe daha çok çağ dışı kalıyorsa ve bugünün karmaşık sorunları karşısında acze düşüyorsa, bunun hiç olmazsa bir nedeni yine bir başka ikinci dalga kurumu olan ulusal devlettir. 7. Bölüm Milliyetçilik Tutkusu. Abaco aşağı yukarı 6500 kişinin yaşadığı bir adadır. Bahama'nın bir parçasıdır, Florida'ya yakındır. Birkaç yıl önce Amerikalı bazı iş adamları, silah tüccarları, hür teşebbüs ideologları, bir zenci haber alma ajanı ve İngiliz Lordlar kamerasından bir kişi adanın bağımsızlığını ilan etmeye karar verdiler. Adadaki her yerliye darbeden sonra bedava tarafından bir dönüm toprak vermeyi vaat ederek adayı Bahama'dan ayırmayı ve ele geçirmeyi umuyorlardı. Kişi başına bir dönüm toprak verdikten sonra da adada bu projenin gerisinde gizlenmiş olan emlakçıların ve yatırımcıların işine yarayacak 250 bin dönüm toprak daha kalıyordu. Uzun dönemli amaçsa sosyalizmin geleceğinden korkan zengin iş adamlarına gerektiğinde kaçıp sığınabilecekleri, vergi nedir bilmeyen bir cennet yaratmaktı. Özel teşebbüsçüler hesabına üzülecek bir şey ama Abaco yerlileri bu projeyle pek ilgilenmediler ve bunun sonucu da proje ölü doğdu. Yine de sonucu ne olursa olsun bu türden bir hareketin işe yarayan bir yanı vardır, bizi ulus nedir diye düşünmeye iter. Üç kağıtçı iş adamları tarafından finanse edilsinler ya da edilmesinler, acaba Abaco'lu 6500 kişinin bir ulus oluşturması mümkün müdür? 2.3 milyon nüfuslu Singapur bir ulus sayılıyorsa, 8 milyon nüfusu olan New York neden ayrı bir ulus sayılmasın? Eğer Brooklyn'in jet bombardıman uçağı olsaydı, ulus mu sayılacaktı? Saçma gibi gelen bu sorular, 3. dalga 2. dalga uygarlığının temellerini sarsmaya başlayınca yeni bir anlam kazanacaklardır. Milliyetçilik konusunda atılan nutukların gerisinde yatan gerçekleri görmedikçe, ne gazetelerin attıkları başlıklardan bir anlam çıkarabiliriz, ne de birinci ve ikinci dalga uygarlıkları arasındaki çekişmeyi anlayabiliriz. Ad değiştirme. İkinci dalga Avrupa'yı sarmadan önce dünyanın birçok yerinde topluluklar ulus olarak değil, kabile, aşiret, klan, dükalık, prenslik, krallık şeklinde bölük pörçük örgütlenmişlerdi. Sınırlar belirgin değildi, devletin yetkileri belirsizdi. Profesör Wiener'ın dediği gibi bir köye yel değirmeninden bir başka köyde köylüden vergi alma, bir başka yerde papaz atama yetkisi şeklindeydi. Çeşitli yerlerde toprağı olan bir kimse birden fazla derebeyinin emrinde olabilirdi. En büyük imparatorların bile kendi kendilerini yöneten bir takım küçük yerel topluluklar üzerinde hükümranlıkları vardı. Siyasal kontrol henüz bir bütünlük kazanmamıştı. Avrupa'da yolculuk ederken at değiştirir gibi sık yasa değiştirildiğinden söz eden Voltaire durumu çok güzel özetlemiş olmaktadır. Aslında nükte olarak söylenmiş bu sözle bir başka gerçek daha dile getirilmiş oluyor. Sık sık at değiştirme ihtiyacı o zamanki ulaşımın ve haberleşmenin ilkelliğini, dolayısıyla bir kralın fiilen yönetilebileceği mesafenin kısalığını dile getirir. Başkentten uzaklaştıkça devletin otoritesi zayıflar. Ne var ki siyasal bir bütünleşme olmadan ekonomik bütünleşmenin gerçekleşmesine olanak yoktu. İkinci dalganın o pahalı teknolojisi kendisini ancak yerel pazarın dışı içinde üretim yapabildiği zaman amorti edebilirdi. Peki ama eğer iş adamları kendilerinin bulunduğu topluluğun dışına çıkar çıkmaz Arap saçı gibi karışık bir takım kurallar, vergiler, paralarla karşılaşırlarsa nasıl alışveriş yapabilirler? Yeni teknolojilerin karlı olabilmesi için yerel ekonomilerin birleştirilerek tek bir ulusal ekonomi haline getirilmesi zorunluydu. Bu, emeğin ulus çapında bir iş bölümüne bağlı olması, mal ve sermaye bakımından ulus çapında bir piyasanın oluşması demekti. Tabii bütün bunlar da siyasal düzeyde bütünleşmeyi gerektiriyordu. Kısacası ikinci dalganın ekonomik birimlerine uygun siyasal birimlerin geliştirilmesi zorunluydu. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.